Ayrım 20. Fırtına. Wilbur Smith. Sayfa 245. 50. Bölüm. Kondüktör başını kompartmanın kapısından uzattı.
20 dakika sonra Ladybrook'dayız Bay Courtney.
Sean kitaptan başını kaldırdı. Teşekkürler Jack.
Sabah gazetesinde nişanlandığınızı okudum.
Doğru.
Öyleyse ikinize de mutluluklar dilerim.
Sean gülümsedi, adam da koridorda uzaklaştı. Sean kitabını çantasına koyduktan sonra kalkıp kondüktörü izledi. Vagonun sahanlığında durup bir yaprak sigarası yaktı. Parmaklığa dayanarak Leon Cobb'u görebilmek için kırlara baktı. Bu sabah son derece mutluydu. Bir gece önce anne ve baba Goldberg'le konuşan Ruth, düğün tarihini gelecek yılın Mart'ı olarak uygun bulmuştu. Sean da o vakte kadar ilk ağaçları kesmiş olacaktı. Böylece Cape'e giderek bir ay kalabilirler, balayı yaparlardı. Artık bir erkeğin makul olarak isteyebileceği her şeye sahibim diye düşünerek gülümsedi ve işte o an dumanı gördü. Doğrularak Puro'yu attı. Tren tepeye geldiğinde Ladybrook Vadisi aşağıda belirdi. Sean ağaçlarının arasında garip bir lekeye benzeyen açıklığı fark etti. Hem tepelerin oradan ince gri duman sütunları yükseliyordu. Sahanlığın kapısını açarak trenden atladı. Ayakları yere çarpınca demir yolunun çakıllı kenarından aşağıya yuvarlandı. Dizlerinin ve avuçlarının derisi soyuldu. Ama Sean ayağa fırlayarak koşmaya başladı. Yangının durdurulduğu yolda adamlar bekliyorlardı. Sessiz sedasız oturan ya da bitkinlikten kıvrılıp uyuyakalan adamların hepsinin üstü kül ve kurum içindeydi. Gözleri dumandan kızarmış, vücutları yorgunluktan zonkluyordu. Ama kapkara olan dönümlerden dumanlar çıkarken onlar yine de bekliyorlardı. Çünkü yeniden rüzgar çıkarsa o küllerden kıvılcımlar yükselebilirdi. Ken Broster başını kolundan kaldırdı, sonra hemen doğrulup oturdu.
''Sean geldi'' dedi.
Çevresindeki adamlar kımıldandılar. Ağır ağır ayağa kalkıp Sean'ın yaklaşmasını seyrettiler. Sean 5 mil koşmuş gibi adeta ayaklarını sürüyerek yürüyordu. Biraz geride durdu, soluğu hırıltılı hırıltılı çıkıyordu. ''Nasıl? Nasıl oldu?''
''Bilmiyoruz Sean.''
Ken Broster acıyarak gözlerini onun yüzünden kaçırdı. Istırap çeken bir adam süzülmezdi. Sean da arabalardan birine yaslandı. Ağaçların birer iskelet halini aldığı, dumanlar tüten, o uçsuz bucaksız, çöl gibi topraklara bakmaya cesareti yoktu. Ken hafif sesle, ''Adamlarından biri öldü.'' diye mırıldandı. Bir an durakladıktan sonra daha kesinlikle devam etti. Diğerleri yaralandı, fena yandılar. Sean cevap vermedi. Bu sözleri anlamamışa benziyordu.
''Yeğeninle oğlun Dirk?''
Sean hala ona boş gözlerle bakıyordu.
''Onları eve yolladım. Doktor orada.''
Sean yine cevap vermedi ama bu kez eliyle ağzını ve gözlerini sildi.
''Mike ve Dirk'in durumu pek kötü değil. Yanıkları hafif. Fakat Embeyane'nin ayakları berbat halde.'' diyen Ken Broster hızlı hızlı anlatmaya başladı. ''Dirk alevlerin arasında hapis kalmış.'' Michael ve Embeyane onu kurtarmaya gittiler. Etrafları alevlerle sarıldı. Çocuğu kucakladılar. Ayaklarının etleri.
Sean için bu sözler birbirlerine bağlı olmayan anlamsız şeylerdi. Arabaya dayandı. İçinde bir gevşeklik vardı. İradesini yitiriyordu. Bu kadarı fazlaydı. Kendini toparlamalıydı.
''Sean, iyi misin?''
Brewster'ın ellerini omuzlarında hissetti. Doğrulup tekrar etrafına bakındı. ''Onların yanına gitmem gerek. Bana bir at ver.''
''Sen git Sean. Biz burada kalır topraklara bakarız. Bunun için endişe etme. Bir daha yangın çıkmaması için gerekeni yaparız.''
''Teşekkür ederim Ken.'' Sonra çevresindeki endişe ve acıma dolu yüzlere bakarak tekrarladı. ''Teşekkür ederim.'' Sean ağır ağır Leon Cobb'un ağır avlusuna gitti. Orada pek çok araba, uşak, zenci kadın ve çocuk vardı. Kalabalık Sean'u tanır tanımaz avluya derin bir sessizlik çöktü. Avlunun karşı tarafındaki duvarın dibinde kaba bir sedyenin çevresinde kadınlar toplanmıştı. Sean oraya yaklaştı.
''Seni görüyorum Embeyane.'' ''Nikosi.''
Kirpikleri yanmış olan Embeyane'nin yüzüne şaşkınmış gibi bir ifade gelmişti. Elleriyle ayaklarında bembeyaz sargılar vardı. Fakat sarı merhem yer yer bu sargılardan sızmıştı. Sean onun yanında diz çöktü, konuşamıyordu. Adeta çekinerek uzanıp Embeyane'nin omzuna dokundu. Ancak o zaman kötü mü diye sorabildi.
Hayır Nikosi, çok kötü değil. Karılarım beni almaya geldiler. Hazır olduğum zaman geri döneceğim.
Baş başa kısa bir süre konuştular. Embeyane ona Michael'la birlikte Dirk'ü nasıl kurtardıklarını anlattı sonra.
Bu kadın ölenin eşi dedi.
Sean kadını ilk kez fark etti. O kalabalık avluda tek başına oturuyordu, yanında da bir çocuk vardı. Çıplak çocuk kadının kocaman siyah göğüslerinden birini iki eliyle tutmuş meme emiyordu. Kadın ayaklarını altına almış, sırtında kırmızıya boyanmış deri bir pelerinle hareketsiz oturuyordu. Sean ona yaklaştı. O bir erkekti diyerek kadını selamladı. Kadın ciddi ciddi başını eğerek o bir erkekti diye yineledi.
Sean sordu, nereye gideceksin?
Babamın çiftliğine. Başındaki kırmızı kilden yüksek süs vakarlı cevabını güçlendiriyordu.
Birlikte götürmek için sürülerimden 20 baş hayvan seç.
Nigi ya Bonga, seni överim Nikosi.
Barış içinde git.
Barış içinde kal. Kadın kalkıp çocuğunu alarak kalçasına dayadı, arkasına bakmadan ağır ağır avludan çıktı. Embeyane yattığı sedyeden konuştu.
Artık gideceğim Nikosi.
Yüzü can acısından grimsi bir renk almıştı.
Tekrar döndüğümde yine ağaç dikeceğiz. Bu küçük bir yangındı.
Sean sadece küçük bir yangındı diye başını salladı. Barış içinde git dostum. Bol bira iç ve şişmanla. Seni ziyaret edeceğim. Embeyane hafifçe güldü. Sonra karılarına sedyenin etrafında yerlerini almalarını işaret etti. Tarlalarda çalışmaktan güçlenen genç kadınlar sedyeyi kolayca kaldırdılar.
Barış içinde kal Nikosi.
Embeyane can acısıyla yumuşak kürk şilteye uzandı ve onu avludan çıkarıp götürdüler. Zulular kapıdan çıkınca şarkıya başladılar. Sedyenin iki yanında sıra olmuş gidiyorlardı. Yağlanmış çıplak sırtları pırıl pırıl parlıyordu. Çarpışmadan dönen savaşçıya hoş geldin diyen eski bir şarkıyı söylerken sesleri gururla yükselmekteydi. Pek çok komşusu ve onların eşleri Leon Kop'un terasında toplanmıştı. Hepsi de ona yardıma gelmişti. Sean basamakları çıkınca Ada'nın kendisini beklediğini gördü.
Dirk diye sordu.
Uykuya daldı. Lauda Hanım sayesinde.
Michael.
Seni bekliyor. İlacı içmeyi reddetti. Onu senin odana yatırdım.
Sean odasına giderken Dirk'e uğradı. Kapıdan bakınca Dirk'ün sırt üstü yattığını gördü. Sargılı ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Yüzü şişmiş, dalların çarptığı yerlerde kırmızı izler kalmıştı. Yatağın yanındaki iskemlede Mary oturmuş sabırla nöbet tutuyordu. Sean'u görünce kalkacak oldu. Fakat adam başını salladı.
Yok, ben Dirk uyandığı zaman gelirim.
Koridordan geçerek kendi odasına gitti. Ada'nın kızlarından üçü Michael'ın karyolasının etrafında döneniyordu. Sean'u görür görmez hepsi de sustu. Ada'nın bütün kızları anlatılamayacak şekilde Sean'dan korkmaktaydılar. Genç kızlardan biri, "Oh Bay Courtney!" diye başladı, zavallı elleri. Sonra kıpkırmızı kesilip reverans yaparak odadan kaçtı. Diğerleri de hemen onu izlediler. Sean karyalaya yaklaştı. "Merhaba Mike." Delikanlının yanağındaki soluk bir üzüm tanesi gibi duran su toplanmasını görünce sesi boğuklaşmıştı.
''Merhaba Sean amca.''
Yüzündeki ve dudaklarındaki yanıklara sarı merhem sürülmüştü. Sean usulca yatağın kenarına ilişti.
''Teşekkür ederim Michael.''
51. Bölüm. Ronnie Pye ertesi sabah erkenden uğradı. Dennis Patterson de onun yanındaydı. İkisi de takım elbise giymişti.
''Sean pek şıksınız.'' diye onları selamladı. ''İş için mi, ahbaplık için mi geldiniz?''
Ronnie verandanın üst basamağında durdu.
''Her ikisi için de diyebilirsiniz. İçeriye girebilir miyiz?''
Sean onları verandanın köşesine götürdü. Başka bir laf etmeden önce oturdular.
''Yangını duydum Sean. Korkunç bir iş. Bir yerlinin öldüğünü, Dirk ile Michael'ın yaralandığını duydum. Korkunç şey.''
Ronnie acır gibi başını salladı. Sean nazikçe... 16.000 dönüm ağaç kaybettiğimi de duydun mu diye sordu.
Ronnie ciddi ciddi başını salladı. Bunu da duydum. Korkunç bir iş.
Ronnie ve Dennis usulca birbirlerine göz atıp sonra ellerine baktılar.
Ronnie korkunç iş diye tekrarladı ve ortalığa bir sessizlik çöktü.
Sean nazik nazik seni üzen başka bir şey mi var dedi.
Şey, şimdi sözünü ettiğin için...
Ronnie ceketinin iç cebinden kırmızı kurdeleyle bağlanmış, katlanmış kalın bir belge çıkardı.
İstersen bundan bugün söz etmeyiz. Kendini daha iyi hissedeceğin bir zamana bırakabiliriz.
Sean konuş dedi kesin bir tavırla.
8. madde. Ronnie belgeyi masadaki kahve fincanlarının arasına yaydı. Sözü geçen garantinin yani Leon Kop topraklarındaki 2 numara diye bilinen meşelik.
Ronnie durakladı.
Bunu okumamın anlamı yok sanırım. Ne dediğimi biliyorsun. O meşe ağaçları verdiğim kredinin karşılığı olan teminatın bir bölümüydü.
Sean bu parayı bulmam için bana ne kadar zaman verirsin diye sordu.
Sean bu anlaşmada böyle zaman tanınmıyor. Parayı hemen vermen gerekiyor bence.
Sean ona bir ay istiyorum dedi.
Bir ay?
Bu istek Ronnie'yi hem şaşırttı hem de canını sıktı.
Buraya bak Sean, açıkçası istersen, yani sende bu para vardır tabii, neden bir ay bekliyoruz? Bize çekini ver, olsun bitsin.
Ben de bu paranın olmadığını çok iyi biliyorsun.
Ronnie bana kalırsa diye duraksa da eğer şimdi paran yoksa, bir ay içinde bunu elde etmene de pek ihtimal yok. Sana hakaret etmek istemedim Sean, fakat bu duruma iş açısından bakmamız gerekir, ne dediğimi anlıyorsan tabii.
Anlıyorum. Sean başını salladı ve bir ay süre istiyorum. Dennis Patterson dayanamadı. Ona bu süreyi ver Ronnie. İlk kez söze karışıyordu. Ronnie öfkeden allak bullak olan bu yüzle ona döndü. Çehresini ifadesizleştirmek ve sesinin sakin çıkmasını sağlamak için 5 saniye kadar uğraşması gerekti.
Fakat Dennis diye itiraz etti. Bu işe olağan dışı bir bakış sayılır. Bana kalırsa...
Buraya gelmeden önce Audrey ile konuştum. Ona söz verdim. Neyse ikimiz de fikir birliğine vardık. Ortağının gözlerine bakamayan Dennis uzaktaki vadileri seyrediyordu. Ronnie Pye birden güldü. Evet böylesi çok daha iyi olacaktı. Bu iri yarı küstah namussuzun şapkası elinde orada burada sürünerek yalvarmasını seyretmek daha zevkliydi. Sean önce Jackson'a gidecekti. Ronnie bir gün önce Jackson'a telgraf çekmişti. Şimdiye dek bu haber Güney Afrika bankalarına yayılmış olacaktı. Sean Courtney borç olarak bir yemek parası almakta bile güçlük çekecekti.
Pekala Sean, özel bir ayrıcalık olarak sana bir ay veriyorum.
Birden gülüşü kayboldu ve koltuğunda öne eğilerek
tam 30 günün var dedi. Ondan sonra da sen burada otururken evini bile satacağım.
Onlar gittikten sonra Sean tek başına geniş verandada kaldı. Tepelerde güneş parlak ve sıcaktı ama gölgede hava serindi. Ada'nın kızlarının evde bir yerde konuştuklarını duydu. Sonra onlardan biri tiz bir sesle güldü. Bu ses Sean'u sinirlendirdi. Kaşları daha da çatıldı. Cebinden kırışmış bir zarf çıkararak koltuğun kolunda düzeltti. Bir süre küçük bir kurşun kalemi kemirerek oturdu. Sonra yazmaya başladı.
Jackson, Natal Ağaç Kabuğu Şirketi Standard Bankası.
Sonra Ben Goldberg yazdı. Durup listesindeki bu son adı düşündü. Yüksek sesle söyleyip kalemle adı çizdi. Goldberglerden para alamazdı. Onları bu işe karıştırmamalıydı. Tekrar çabucak bir ad yazdı. Kendi. Bunun altına Tim Curtis'i ilave etti. Hepsi bu kadardı. John Akers'ın İngiltere'deydi. Ondan cevap almak 2 ay sürerdi. Hafifçe içini çekerek zarfı katlayıp cebine koydu. Sonra bir yaprak sigarası yakarak koltuğa iyice gömüldü. Ayaklarını da önündeki alçak veranda duvarına dayadı. Yarın sabahki trenle buradan ayrılırım diye düşündü. Arkasındaki pencereler açıktı. Pencerelerin gerisindeki yatakta yatan Michael Courtney konuşmanın her kelimesini duymuştu. Genç canı acıya acıya yataktan kalkıp giyinmeye başladı. Arka kapıdan çıktığı için kimse onun gittiğini görmedi. Kısrağı ağırdaydı. Bir eğer ödünç alarak Tönis Kral'a döndü. Anna onun geldiğini görünce karşılamak için avluya çıktı.
Michael, oh Michael, Tanrı'ya şükürler olsun sana bir şey olmadı. Duyduğumuz...
Sonra oğlunun yüzündeki şiş ve yanıkları görerek dondu. Michael ağır ağır atından indi ve seyislerden biri hayvanı alarak gitti.
Michael sevgilim zavallı yüzünü.
Kadın hemen onu kucakladı. Önemli değil anne.
Önemli değil mi?
Kadın geri çekildiğinde dudakları ince sert bir çizgi haline almıştı.
Gece yarısı o kaçıyorsun. Sonra günler sonra yüzün ve ellerin berbat halde eve dönüyorsun. Bu önemsiz an.
Özür dilerim anne. Büyük annem bana baktı.
Biliyorsun burada oturup türlü kötü şeyler hayal ederek endişeden ölecek hale geldim. Bana bir haber bile yollamadın.
Michael hafif sesle Leon Kop'a gelebilirdin dedi.
O canavarın evine mi? Asla.
Michael annesine bakmamak için başını çevirdi. Babam nerede?
Her zamanki gibi çalışma odasında. Sevgilim, senin nasıl özlediğimi bilemezsin. Beni sevdiğini söyle Michael.
Michael mihaniki bir tavırla seni seviyorum derken yine bu olacak gibi oldu. Babamı görmeliyim, çok acele.
Daha şimdi geldin. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yüzüne de bir şeyler yapmalıyız.
Şimdi babamı görmem gerekiyor, özür dilerim.
Michael annesinin yanından geçerek eve girdi.
Michael çalışma odasına girdiğinde Gary masasının başında oturuyordu. Michael bu odadan nefret ederdi. Dumanların lekelediği yüksek tavandan, iç sıkıcı koyu renk duvar kaplamalarından, büyük av anılarından, hatta halılardan, eski kağıt ve toz kokusundan bile tiksiniyordu. Yaşamını kısıtlayan ve ona önceden yön veren kararlar bu odada alınmıştı hep. Burası kaçmayı istediği her şeyin simgesiydi. Michael sanki oda canlı bir yaratıkmış gibi kafa tutarcasına çevresine baktı.
''Bana borçlu olduğun şeyi senden zorla almaya geldim.'' diye düşündü. ''Benden değerli şeyler aldın, şimdi geri ver bakalım.''
''Michael!''
Oğlunu karşılamak için ayağa kalkan Garrick'in çizmesi ahşap zemine sürttü. Bu ses Michael'ın yüzünü buruşturmasına neden oldu. ''Merhaba baba.''
''Annen de ben çok endişelendik. Neden bize haber yollamadın?''
Garrick'in sesinden kırıldığı belliydi. Michael her zamanki gibi suçluluk duyarak özür dilemek için ağzını açtı. Fakat sözler niyet ettiğinden daha farklı oldu.
İşim vardı, fırsat bulamadım.
Otur oğlum.
Garrick cilalanmış deri koltuklardan birini işaret etti. Bunun üstüne taktığı madeni çerçeveli gözlüğü çıkardı. Fakat Michael'ın yaralı yüzüne tekrar bakmadı. Sean'la Michael'ın bir arada olmalarını düşünmek istemiyordu.
Geri döndüğüne sevindim. Yeni kitabımın ilk bölümleri üstünde çalışıyorum. Bu büyük dedenin dedesinin Cape'e gelmesiyle başlayan aile tarihimiz. Senin fikrini almayı da çok isterim. Buna çok değer veriyorum. Güney Afrika Üniversitesi'ni bitirmiş birinin önemli düşünceleri.
Tuzağa yakalanmak üzereydi. Bu çok belirli olduğu için Michael yerinde sıkıntıyla kıpırdandı. Tahta kaplamalı duvarların o anda üstüne gelir gibi olduğunu hissetti.
''Baba, seninle konuşmam gerekiyor.'' diye onun sözünü kesmeyi denedi. Fakat Garrick gözlüğünü düzeltmiş, masasındaki kağıtları karıştırıyor, bir yandan da hızlı hızlı konuşuyordu.
''Bunu beğeneceğini sanıyorum, eminim seni ilgilendirecek.''
Garrick başını kaldırıp Michael'a bakarak armağan verilen bir çocuk gibi hevesle gülümsedi.
''Yalnız bunun henüz ilk müsvedde olduğunu da unutmamalısın. Yeterince üstünde çalışılmadı.''
Sonra okumaya başladı. Her bölüm sonunda Michael'ın beğenisini bekleyerek umutla gülümsüyordu. Michael sonunda dayanamayarak birden bir cümlenin ortasında haykırdı.
''Bana Tönis Kral'daki hissemi vermeni istiyorum.''
Garrick'in okuması bir an kesildi. Sesindeki ani titreme Michael'ın isteğini duyduğunu belirtiyordu. Sonra okumaya devam etti. Ama sesi gücünü kaybetmiş, cansız, tek düze bir hal almıştı. Paragrafı bitirince kağıdı yana bıraktı, gözlüğünü çıkarıp kılıfına koydu. Sonra ağır ağır başını kaldırdı.
''Neden?''
''O paraya ihtiyacım var.''
''Ne için?''
''İhtiyacım var.'' dedim.
Geri kalkıp pencereye gitti. Ellerini arkasında kenetleyerek pencerenin önünde durdu. Yemyeşil çimenlik bahçeyi sınırlayan çitlere kadar iniyordu. Yeşillikte ortancalar canlı birer kırmızı leke gibi duruyordu. Daha geride de altın rengi otlar, orman ve sığırların otladığı mera vardı. Gökyüzünde büyük gümüş bulutlar belirmişti.
''Garrick, bu gece yağmur yağacak.'' diye mırıldandıysa da Michael cevap vermedi. ''Yağmura çok ihtiyacımız var. 3 haftadır kuraklık yüzünden otlar sararıyor.''
Yine cevap alamayan Gary masasına döndü.
''Duyduğuma göre Lyonkop'ta dün gece yangın çıkmış.''
''Öyle.''
''Amcanın işinin bitik olduğunu söylüyorlar. Bu yangın onu mahvedecek.''
Michael hemen hayır diye karşı çıktı. ''Bu doğru değil.''
''Parayı bunun için mi istiyorsun Michael?''
''Evet.''
''Bunu Sean'a mı vermek istiyorsun?''
''Lyonkop'ta bir hisse almak istiyorum. Bir şey vermek niyetinde değilim. Bu bir iş önerisi.''
''Ya Tönis Kral? Burası senin evin. Sen burada doğdun.''
''Rica ederim baba, ben kararımı verdim.''
''Bunu Sean mu önerdi?''
''Hayır, o bu konuda bir şey bilmiyor.''
''Öyleyse bu senin fikrin. Bunu kendi başına düşündün. Kendi anne ve babanı onun için satacaksın.'' ''Tanrım, bu adam üstünde nasıl bir etki yapmış ki onun için böyle bir şeye kalkışıyorsun?''
Yüzü kızararak kiremitimsi bir renk alan Michael koltuğunu tekmeleyerek ayağa kalktı.
Yapmak istediğim şeye bir kalleşlik havası veriyorsun.
Gary, ama tam anlamıyla kalleşlik bu diye vardı. Annenle ben her şeyimizi vererek seni büyüttük. Seni üniversiteye yollayabilmek için ekonomi yapmak zorunda kaldık. Yaşamlarımızı senin üstüne kurduk. Bir gün Tönis krala döneceğini düşünerek çalıştık.
Soluk soluğa susarak dudaklarından çenesine fırlayan tüprüğü sildi.
Bunları yapacak yerde sen kaçıp o domuzla birleşiyorsun. Bundan memnun kaldığımızı nasıl düşünebilirsin? Kalbimizi kırdığını düşünemiyor musun? Bu kadar insanın içinde onu seçtin. Şimdi de Tönis kralın yarısını istiyorsun. Bunu ona armağan edecek. Onun toprağını satın alacak.
Michael sert bir sesle kes artık baba diye ihtar etti. Hem daha ileriye gitmeden Tönis kralın yarısının bana nereden kaldığını anımsa. Bunu bana kimin armağan ettiğini bir düşün. Şapkasıyla kamçısını alarak kapıya doğru gitti.
Michael!
Geri'nin sesindeki korkunç yalvarış onu durdurdu.
Ne var?
Hissen pek fazla tutmuyor. Sana daha önce söylemedim. Fakat sen küçükken bir ara hayvanlarımız hastalandı. O zaman yapmam gerekti.
Devam edemedi. Bana söylemeye çalıştığın nedir?
Otur Michael, otur da sana göstereyim.
Michael duyacaklarından korkarak istemeye istemeye dönüp koltuğun yanında durdu. Gary saat kösteğindeki anahtarlardan birini seçerek masanın üst çekmecesini açtı. Oradan sarılmış bir belge aldı, kurdelesini çıkarıp bir şey söylemeden oğluna uzattı. Michael belgeyi açarak üstündeki yazıyı okudu, ipotek anlaşması. Birden içinin çekildiğini hissederek sayfayı çevirdi, bütün yazıyı okumadı. Sözler ve grup grup kelimeler daha koyu mürekkeple yazılmıştı, bu kadar da yeterliydi. Leidenburg Bankası, Pietermaritzburg bölgesine bağlı Leidenburg'da ortalama 100 bin dönüm tutan ve Tönis Kral diye bilinen çiftlik. Buradaki bütün yapılar, araçlar %8,5 faizle.
Anlıyorum. Michael belgeyi babasına uzatıp doğruldu.
Nereye gidiyorsun?
Lyon Kop'a dönüyorum.
Gary hayır diye fısıldadı. Hayır Michael, rica ederim oğlum. Olamaz. Tanrım, hayır.
Michael odadan çıkarak kapıyı da arkasından usulca kapattı. Ama odaya girdiğinde Gary masanın başında oturuyordu. Omuzları çökmüş, sessiz sedasız öylece kalmıştı.
Kadın onun gitmesine izin verdin diye tısladı.
Gary kımıldamadı, duymamış gibiydi.
Michael gitti, kardeşine gitti ve ona izin verdin.
Anna'nın sesi pek hafifti ama birden yükseldi ve haykırışa dönüştü.
Seni işe yaramaz sarhoş hayvan seni. Burada oturmuş küçük kitaplarınla oynuyorsun. Sen onun babası olabilecek kadar erkek değildin. Senin için kardeşinin bunu yapması gerekti. Michael'ı burada tutacak kadar erkek de değilsin. Yine kardeşin. Onun gitmesine ses çıkarmadın. Oğlumu elimden aldın.
Gary kımıldanmadan oturuyordu. Bir şey görmüyor, bir şey duymuyordu. Kafasında bütün görüntü ve sesleri örten yumuşak gri bir sis vardı. Bu sis sıcaktı, sıcak ve güvenli. Kimse ona orada erişemezdi. Çünkü bu sis onu sarıp koruyordu.
Sen sadece bu işe yararsın.
Anna onun önündeki masada duran aile tarihiyle ilgili yazıları kaptı.
Küçük kağıt parçaları, başka adamlar, gerçek erkeklerle ilgili düşlerin ve hikayelerin.
Kağıtları tekrar tekrar yırtarak kocasının kafasına attı. Kağıt parçacıkları havada dönerek uçuştular. Sonra kuru yapraklar gibi Gary'nin başına, omuzlarına kondular. Adam yine kımıldamadı. Anna üzüntü ve öfkeyle soluyarak yazıların kalanını da aldı ve parça parça edip küçük beyaz kağıtları odaya fırlattı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 259.